Mutluluk, Zülfü Livaneli, 6. kaset, 1. yüz, sayfa 200. Niye çoluğu çocuğu alıp da dönmüyorsun? Dönemem, gelmişim bir kere. Beceremedi de geldi deyip bütün kasabayı üstüme güldürmem. Bizim oraları bilmez misin? Hem sen bakma şimdi sıkıntılara. Hayırlısıyla ilk birkaç seneyi atlattıktan sonra her şey düzelecek. Çocuklar için ise çok daha iyi olacak. Sonra sigarasından derin derin nefesler çekerek hayallerini anlatmaya başladı. İstanbul'un sahibi çoktu. Gelir gelmez şehrin içine giremezdin. Önce ne kadar uzak olursa olsun ama belediye otobüslerinin ulaşması şartıyla bir yerde kendine başını sokacak bir ev edinecektin. Buralar hazine topraklarıydı ama gecekondu mafyası el koymuş satıyordu. Kendisi de elindeki avucundaki her şeyi bu evin arsasına yatırmış, sonra hemşerilerinin yardımıyla bu derme çatma evi inşa etmişti. Köşedeki elektrik direğinden de bir kabloyla kaçak elektrik alıyorlardı. Bu yüzden elektrik bedavaydı. Kışın tavanı asılı somyaya elektrik veriyordu ve kıpkırmızı kesilen metalin ısısında hamam gibi oluyordu evleri. Zaten herkes kaçak elektrik kullanıyordu buralarda. Biraz sabırlı olmak gerekiyordu. Nasıl olsa her seçim döneminde bir gecekondu affı çıkarılıyordu ve el koyduğun arazinin tapusunu alıyordun. Tapuyu aldıktan 1-2 sene sonra ise arsayı Karadeniz'de bir müteahhide kat karşılığı verip gidecek apartmanda 3-5 daire sahibi oluyordun. O zaman hem güzel bir yerde oturuyordun hem de kira gelirin oluyordu. Sonra İstanbul'a da biraz alışmış olduğun için ya bir yerde kebapçı lahmacuncu dükkanı açıyordun ya da bir taksi alıp işletiyordun. Bir kere ev işini hallettikten sonra gerisi kolaydı. Cemal çocukların okula gittiği mahalleyi görse gözlerine inanamazdı. Öyle büyük binalar, alışveriş merkezleri, ışıklar, otomobiller. Oysa birkaç yıl öncesine kadar orası da kendilerininki gibi tek katlı bir gecekondu mahallesiydi. Sonra tapularını alıp zengin olmuşlardı. Rahmanlı'nın geleceği de buydu. Yeni gelenler burada yer bulamıyordu artık. Daha ötelere, boş arazilere göçüyorlardı. Dişini sıkarsa İsmet, Zeliha ve Küçük Sevinç çok rahat yaşayacaklar ve İstanbul'da olacaklardı. Ama şimdi bu rezilliği çekiyorlardı işte. Memlekettekilere bunları anlatmak zordu. Onların o köhne, geri kalmış kafalarına bu planları sokamazdın. Ama ahdetmişti. O karanlık kafalı insanların topraklarına bir daha dönmeyecekti. Oradakiler aptaldı. Dünyanın dışındaydı, hayatı bilmiyorlardı. Yakup kasabalarına o kadar attı tuttu ki, Cemal, ağabeyinin içinde müthiş bir hınç birikmiş olduğunu anladı. Buna hayret etmişti doğrusu. Abi dedi, sen öyle söylemezsin bilirim ama babama da gidiyor sözlerin. Dikkatli konuş. Bunun üzerine Yakup Cemal'in gözlerinin içine baktı ve babam dedi. Ah babam, ah o babam. Cemal bu sözlerden hiçbir şey anlamadı. İyi bir şey mi söylemişti babaları için, kötü bir şey mi? Ama içi yanmış gibi konuşuyordu. Daha fazla üstelemedi. Bu kez soru sorma sırası Yakup'taydı. Kardeşini hangi rüzgar atmıştı oralara? Yanına Meryem'i de alıp onca yolu tepmesinin nedeni neydi? Cemal kısa cümlelerle ona kendisi askerdeyken Meryem'in kirlenmiş olduğunu ve törelere göre ortadan kaldırılması için ailenin karar verdiğini, bu görevin kendisine verildiğini anlattı. Yakup, daha önceki gariban kızlar gibi desene, dedi. Biliyorum, oralardan bakınca bu iş çok doğru görünüyor. Gerçi buraya da geldi bu adetler ya. Hiç üzülmüş, şaşırmış ya da sarsılmış bir hali yoktu doğrusu. Sadece hayatta tutunma savaşı verdiği günlerde başına gelen bu belanın bir an önce yok olup gitmesini istiyordu. Bana ne? Kasabada, Meryem'de, Cemal'de, babam da beni ilgilendirmiyor artık. Bana karışmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Memleketi hayatından silmişti Yakup. Bir daha dönmeyecek, o insanları görmeyecek ve çocuklarına Sulucalı olduklarını unutturacaktı. Zaten yakında nüfus kayıtlarını da İstanbul'a alacaktı. Büyüdüğü zaman Zeliha'nın da Meryem durumuna düşmesi ihtimali tüylerini diken diken ediyordu. Bana bak Cemal dedi. Bu iş belli ki babamın emri ve sen babamdan sümme haşa, Allah'tan korkar gibi korkarsın. Bu yüzden sana yapma, etme, vazgeç demenin faydası olmaz. Madem yapacaksın bu işi, hemen yap. Sonra ona yarım saat yürümeyle ulaşılabilecek yüksek ve ıssız otoyol viyadüklerini anlattı. İstanbul'a göç eden köylüler bu tip namus infazlarını hep oralarda yapıyorlardı. Şimdiye kadar kaç kız atılmıştı o uçurumlara kim bilir. Arada bir gazetede, televizyonda çıkardı. Bir süre sonra Cemal karanlıkta altına serilmiş pide gibi ince şiltede yatarken bir plan yaptı. Bu işi fazla uzatmanın anlamı kalmamıştı artık. Şansa bak ki onca yolu tepip İstanbul'a geldikten sonra jandarma ablukasındaki bir mahalleye düşmüşlerdi. Eğer orada bir iki gün kalır ve tanınırlarsa Meryem'in kaybolması başına iş açabilirdi. Bu yüzden en iyisi sabah çıkıp gitmek ve abisinin anlattığı viyadük uçurumlarında işi halletmekti. İki kişi olarak çıkıp gittikleri mahalleye tek kişi dönmesi de kuşku uyandıracağı için o da dönmeyecekti. Zaten Yakup'tan, onun anlattıklarından, babasına karşı takındığı saygısız tavırdan, memleketlerini aşağılamasından ve bu evden hoşlanmamıştı. Kendisi de işi hallettikten sonra Selahattin'i görür, sonra trene biner ve Van'a, daha doğrusu Emine'ye doğru yola çıkardı. Zaten yolda uyuyup duruyordu. İki gün dediğin göz açıp kapayana kadar geçerdi ve hayırlısıyla bu işten de alnının akıyla kurtulmuş olarak evine kavuşurdu. Abisinin ona verdiği en iyi akıl yarım kalmış, terk edilmiş viyadük olmuştu. Demek namus infazları hep orada yapılıyordu. Günahkar kızlar oradan boşluğa uçuyordu. Bu kararlar içini o kadar rahatlattı ki çok geçmeden üstüne yoğun bir sis gibi çöken huzurlu bir uykuya dalıverdi. Yalnızlık Allah'a mahsus. Profesör bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanıp iki tinelol extra strength aldıktan sonra güverteye çıktığında denizin ölmüş olduğunu düşündü. Kilitlenmiş bir gökyüzü altında grileşen, bulanık bir suya dönüşen deniz hiçbir yaşam işareti vermiyordu artık. Ölmüştü, betonlaşmıştı. Profesör daha sonra zonklayan şakaklarıyla denizin ölüp ölmeyeceğini düşündü ve Lorca'ya bakılırsa öleceği sonucuna vardı. Deniz bile ölürdü. Ama ne yazık ki Federico Garcia Lorca adını taşıyan genç adam bunları ölçüp biçecek ve gençlik çağının heyecanlı bilgilerini olgunluk döneminde temkinli bir bilgeliğe kavuşturacak kadar çok yaşamamıştı. İki gün öncesine kadar onca dost ve işvebaz görünen deniz, şimdi bir kaplumbağa sırtı kadar sert ve soğuk bir acımasızlığa bürünmüştü. Neredeyse düşmandı. Çocukluğundan beri denizle içli dışlı olmaya alışmış olan profesör, muazzam bir su birikintisinden çok daha ötede bir şey ifade eden denizin küskün halinden fazla etkilenmezdi. Ama iki gün önce yaşadığı ölüm korkusu şokundan sonra sinirleri hala düzelmemişti. Ufukta birikip birdenbire uluyarak üzerine boşalan fırtınadan kurtulmak için en yakın kasabanın limanına kaçıyordu. Yelkenleri rüzgarın akıl almaz gücüyle çatlayacak gibi gerilmişti. Limana girdiği zaman rüzgarın orada da şiddetinden bir şey yitirmediğini gördü. Son hızla kıyıya yaklaşıyordu. Bir yelkenlerin uçar gibi üstlerine geldiğini gören marinaya bağlanmış tekne sahipleri ona bağırıp el kol işaretleri yapmaya başladılar. Kendisi de çok iyi biliyordu ki bu hızla oraya girerse sonuç felaket olurdu. Tam bu sırada arkasındaki dev gemiyi fark etti. Limanın öbür tarafından girmiş ve yanaşmaya çalışırken önünde bir o yana bir bu yana hamle eden çelimsiz tekneyi görmüş ve insanın aklını başından alan düdükler çalmaya başlamıştı. Bir yandan marinadakilerin dehşeti, bir yandan arkasında cehennem düdükleri öttüren dev gemi profesörü iyice sersemletmişti. Yelkenleri laçka etmesi gerektiğini biliyordu elbette. Laçka edecek, sonra da motorla sakin sakin yanaşacaktı. Ama tek kişi olduğu için bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Çünkü sık sık olduğu gibi roller takılmıştı. Zaten bu yeni moda yelkenler iyiydi, rahattı ama ya yelken direğin içinde sarıyor ya roller takılıyor, Kısacası sonunda iş daha da zorlu bir hale geliyordu. Sıkı sıkı tuttuğu dümeni bırakıp yelkenlere koşsa, teknenin ne yana savrulacağı ve ne yapacağı belli olmazdı. Dümen başında kaldığı zaman da tekneye müthiş sürat kazandıran yelkenlere bir şey yapamazdı. Tek kişi olmanın acısını çekiyordu işte. Eğer teknede bir kişi daha olsa iş kolaydı. Biri dümeni tutar, öteki laşka ederdi ama tek başına olmuyordu. Geminin durmadan dük çalması ve yelkenlinin oradan oraya savrulması gittikçe daha çok kişinin ilgisini çekiyordu şimdi ve kıyıda herkes bu şaşkın yelkenciyi seyrediyordu. Hemen o anda bir karar vermesi gerekiyordu çünkü birkaç saniye sonra artık çok geç kalmış olabilirdi. Sonunda ne olursa olsun diyerek ölüme atlarmış gibi dümenden kopup kendini yelkenlere doğru attı ve takılmış halatı çözerek müthiş bir süratle laçka etti. Dizinde müthiş bir acı hissetti, herhalde bir yere çarpmıştı. Rüzgarla çıldıran yelkenler sönüverdiler ama profesör buna sevinecek durumda olmadığını fark etti birden çünkü nefes alamıyordu. Daha önceleri dili damağına yapıştı sözünü çok duymuştu ama bunu mecazi bir anlatım zannetmişti. Oysa şimdi gerçekten dili damağına yapışmıştı ve kendisini ne kadar zorlarsa zorlasın ağzını açıp sızlayan ciğerlerine hava çekemiyordu. Son anda tekneden denize doğru sarktı ve avcuyla limanın kirli, mazotlu suyunu alıp ağzına attı. Bu işe yaramıştı, artık nefes alabiliyordu. Biraz önce içine düştüğü dehşetin dilini damağını kurtacağını bilebilmesi mümkün değildi. Çünkü hiç böyle bir şey gelmemişti başına. O geceyi öteki teknecilerin geçmiş olsun dileklerini kabul ederek marinaya bağladığı teknesinde geçirdi. O koca yelkenliği tek başına kullandığını görünce ona hak vermişler ve geçirdiği tehlikenin büyüklüğünü anlatmışlardı. Usta bir denizci vardı karşılarında ama yine de denizde oyun olmazdı. Böyle büyük bir yelkenlide tek başına olmak doğru değildi. Onu bir içki içmeye davet ettiler. Çoğu emekli, kır saçlı ama sağlam yapılı, polent shark, gant ve aquamarine giysileri giymiş sporcu adamlardı. Hayatları teknelerinin orasını burasını tamir ederek, karşılıklı anı değiş tokuşu yaparak, sık sık düzenlenen regataları planlayarak geçiyordu. Profesör, bu adamların deniz dışında hiçbir şeyden konuşmadıklarını fark etti. Akşam boyunca karada olup biten hiçbir şeye değinmemişlerdi. Kara yoktu onlar için. Elleri işçi eli gibiydi. Kimi yeni aldığı GPS'i anlatıyor, kimi saatlerce mesaratörünü nasıl tamir ettiğinden söz ediyordu. Zaten yabancılarla fazla ilgili değillerdi. Teknelerine gelen bu saçı sakalı birbirine karışmış, iri yarı berduş adamın bir süre önce televizyonda izledikleri profesör olduğunu da anlamadılar. Belki de hiç seyretmemişlerdi kendisini zaten. Bu adamlar Türkiye Cumhuriyeti değil, Deniz Cumhuriyeti uyruklulardı. Sınırları belirsiz ama yasaları kesin kes belli bir cumhuriyetti bu ve bayraklarını dalgalandıracak rüzgar bulmakta hiçbir zaman sıkıntı çekmezlerdi. Akrabaları, anaları, babaları, karıları olmayan insanlar gibiydiler bu denizciler. Hayatlarında en çok gördükleri insanlar teknede kendilerine yardım eden gemicilerdi. Profesör o gece denizin yalnızlık anlamına geldiğini bir kez daha düşündü. Kaç gündür yalnız başına dolaşıyor ve yavaş yavaş ilk günlerin deniz coşkusunun yerini alan tuhaf bir hüzne büründüğünü hissediyordu. Issız koylarda demirlediği gecelerde çevresini bir ölüm gibi saran mutlak sessizliğin içinde ve gaz lambasının ışığında tek başına otururken o anda bir kalp krizi geçirse neler olacağını soruyor ve bu sorunun cevabını bulamıyordu. Merdivenden düşüp bacağını kırmak, kalp krizi, beyin kanaması geçirmek gibi olaylar hep kendi yaşındaki erkekler içindi. Başına böyle bir durum gelirse o koyda kendisini bulacakları ana kadar hayatta kalmaya çalışmaktan başka bir şey gelmezdi elinden. Ki bu da çok zordu. Ayrıca bugün atlattığı tehlike gibi büyük riskler de mevcuttu denizde. Sık sık yalnızlık Allah'a mahsus sözü geliyordu aklına ve içten içe yüzlerce yıl önce bunu söyleyen Anadolu bilgilerine hak veriyordu. İlk günlerde kıyılardan mümkünce uzak kalıyor ve gecelemek için en ıssız koyları seçiyordu. Ama şimdi kendisine bile hissettirmeden içindeki gizli bir ayar onu kıyılara, sahil kasabalarına, derme çatma iskelesi olan köylere doğru çekiyordu. Ya ekmek almak bahanesiyle, ya su, ya biraz sosis, ya bira. Ama mutlaka kıyı bakkallarından yapılacak bir alışveriş icat ediyordu. Hayatı değiştirmek bu muydu acaba? İstanbul'da Bebek'teki lüks şarküteriler yerine bu mevsimde nispeten ıssız olan, henüz turist akınına uğramamış Ege kasabalarındaki klasik bakkallardan alışveriş yapma özgürlüğü müydü? Metanoya akşama kadar teknenin güvertesinde tembel tembel uzanıp "Gelin bedenim, gelin doğan güneşe karşı" dizesini tekrar ederek turkuaz suyun içinde kırlangıç sürüleri gibi kaçışan küçük balıkları Jean-Pierre Rampal'ın flütü eşliğinde seyretmek miydi? Profesör o gece ilk kez geri dönmeyi düşündü. Daha doğrusu düşünmedi de düşünce denemezdi buna. Bastırmaya çalıştığı duyulur duyulmaz bir ses gibi hissetti ve bu ona müthiş bir huzursuzluk verdi. Zaten bu huzursuzluk yüzünden de belli belirsiz sesin sönüp gitmesine izin vermedi ve onunla yüzleşme kararlılığıyla bunu bir soru kalıbına soktu. Dönebilir misin? Eski hayatına, eski evine, Aysel'e, üniversiteye, o çok bilmiş, çok başarılı, çok parlak kayınbiraderine, arkadaşlarına geri gidebilir misin? İstanbul senin İthaka'n olabilir mi ey şaşkın profesör? Sonra kendi kendine hayır dedi. Dönemem. Doğrusu bunu istemem. Hem dönersem beni öldürürler. Bu garip öldürme fikrini aklına getiren 11. yüzyılın zavallı şeyhi Adi bin Misafir olmuştu. O misafir ki Yezidilerin şeyhiydi ve düşünde Hazreti Muhammed'i görüp ondan ölmek üzere olduğunu öğrenince Hicaz'a gitmeye ve o kutsal topraklara gömülmeye karar vermişti. Madem ki peygamber kendisine öleceğini bildiriyordu, o zaman kutsal topraklara yetişmek için de vakti vardı demek ki. Ayrılmadan önce Laliş'te kendisine bağlı olan tarikatını topladı, rüyasını anlattı ve "Ben Hicaz'a gidip öleceğim ve orada gömüleceğim" dedi. Bu yüzden gidişimin dönüşü yoktur. Eğer bir gün birisi benim kılığımda gelip de size şeyhiniz olduğunu söylerse, bilin ki o şeytandır. Benim kılığıma girip sizi kandırmak istemektedir. Onu hemen öldürün. Sonra şeyh herkesle vedalaşıp Hicaz'a gitmiş ve orada ölümü beklemeye koyulmuş. Ama ölüm bir türlü gelmiyormuş. Aradan aylar geçmiş, sonra yıllar. Ama yolunu gözlediği ölüm bir türlü gelmemiş. Hicaz'da da fena halde canı sıkılmaya başlamış. Laliş'i, ailesini ve tarikatını özlemiş. Bakmış ki peygamberin sözü doğru çıkmıyor, gerisin geriye Laliş'e dönmüş. Tarikatına demiş ki, "Ben size böyle böyle söyledim ama herhalde düşümü yanlış yorumlamışım. Hicaz'da bir türlü ölemedim ve size geri geldim. İnanın bana, ben sizin şeyhiniz Adi bin Misafirim." Bu sözler üzerine tarikattaki herkes hançerini ve kılıcını çıkarmış ve zavallı şeyhi paramparça etmiş. Sonra da şeyhlerinin buyruğunu tuttukları ve onun kılığında gelen şeytanı yok ettikleri için büyük bir huzur duymuşlar. Doğrusu bu hikayede bir çarpıklık vardı. Yezidiler zaten şeytanın en büyük melek, melek tavus olduğuna inanan ve ona tapan insanlardı. Niçin şeytanı öldürsünlerdi? Ama belki de şeyhlerini öldürdükten sonra onun için yaptıkları türbe böyle bir inanışa yol açmıştı. Ya şeytan şeyhlerinin bedenini terk ettiği için kutsallaşmıştı o, ya da şeyh şeytana dönüştüğü için onu kutsal kılmıştı. Belki de bu türbenin kutsallığı konusunda büyük sıkıntıya düşmüşler ve içinde şeyh mi yatıyor yoksa şeytan mı tartışmalarına son noktayı koymak için şeytana tapmaya başlamışlardı. Ama ne olursa olsun, profesör de İstanbul'a dönerse başta Aysel ve kayınbiraderi olmak üzere bütün yakınları tarafından şeytan olarak görüleceğini ve paramparça edileceğini biliyordu. Hem de üzerine türbe mürbe dahi dikilmeden. Aysel'in Öfkelendiği zaman çevresindekileri nasıl paraladığını çok iyi bilirdi doğrusu. Profesörün çağrışımlarla oradan oraya savrulan düşünceleri şimdi kolalı beyaz çarşaflar ve işlemeli yastık kılıfları arasında kuzey göğünün kararan akşamüstü saatlerinin camlardan içeri süzüldüğü bir otel odasının konforlu yatağına kaymıştı. "Git işine!" diye bağırıyordu Aysel. "Rahat bırak beni!" İrfan ise o zamanlar doçentti. Sevişmelerinin en heyecanlı anında kıvranan, eğilip bükülen çıplak Aysel'in bir anda kendisini sıcak vücudundan kovmasını anlayamadan şaşkın şaşkın bakınıp duruyor ve biraz önceki sevişme durumuna çok uygun düşen, hatta bir beceri ve kudret kulesi olarak dikilen ama şimdi birdenbire hantallaşıp işlevsiz bir zavallığa düşen duruşuyla ne yapacağını bilemeden Aysel'in çığlıklarına katlanıyordu. Ne olduğunu ve neyin ters gittiğini anlayamamıştı doğrusu. Son günlerde öylesine mutlulardı ki sanki tarih boyunca milyonlarca çiftin düşündüğü gibi kendilerinden önce hiçbir kadın ve erkek böyle bir sarhoşluğu tatmamıştı. İskoçya'da bakımlı yeşil çimenliğin denizle birleştiği mümbit ve nemli araziye devasa bir doğum günü pastası gibi kondurulvermiş olan Thornbury Golf Oteli'nde kalıyorlar. Sabahları Virginia Woolf'u hatırlatan deniz fenerine doğru yürüyüş yapıyorlar. Öğleden sonra golf oynuyorlar. Akşam yemeğinden önce Edward tarzı döşenmiş barda içinde meşe kütüklerinin yandığı dev şöminenin ateşiyle çıtır çıtır ısınırken bardakların dibine birer parmak konmuş tütsülü Lagavulin viskilerini yudumluyor ve belki de bu içkiyi buz ve Coca-Cola ile içmek isteyecek zengin sığırların mevcudiyetini konu edip bol bol gülüyorlardı. Günlerinin değişmez kurallarından birisi de kuralsız olarak, yani her akıllarına geldiği zaman yatağa atlamak ve uzun uzun sevişmekti. O akşam üstüne kadar her şey yolundaydı doğrusu. Golf'ten gelip odalarına girdiklerinde Aysel daha duş yapıp üstlerinden terlerini atamadan onu yatağa çekmiş ve her zamanki ihtiraslı çırpınışıyla ince vücudunu vantuz gibi ona yapıştırıvermişti. Sonra da sevişmenin en çılgın noktasında vücudundan dışarı atmıştı onu, kovmuştu. Sınıf kapısının arkasında tek ayak üstüne dikilme cezası alan, özgüvenden yoksun bir öğrenci haline sokmuştu. İrfan böyle çılgınlık noktalarında Aysel'e ilişmemesi gerektiğini bilecek kadar tecrübe edindiği için acele bir duş almış ve odadan sıvışarak lobinin oraya, Maun, Maroken ve soylu armalar egemenliğindeki bara inmiş ve bir Lagavulin söylemişti ki biraz sonra Aysel gelip özür dilerim diyerek koyu yeşil deriden Chesterfield kanepede yanına oturdu. Yatışmış görünüyordu ama hüzünlüydü. Tekrar özür dilerim İrfan dedi. İrfan onun bu huyunu çok iyi anlamıştı. Eğer kavgada ona cevap verirse çılgına dönebilir ama kocası ona hakaret ve bağırıp çağırma karşısında sessiz kalıp boynunu bükerek uzaklaştırsa yatışır ve gelip özür dilerdi. Ama bu kez Aysel'i neyin kızdırdığını gerçekten merak ediyordu. Lagavulin'i yudumlarken ne gibi bir hata yaptığı üzerine kafa patlatmıştı. Golf sırasında yapılan bir şaka, otelde kaba bir hareket, bir söz, bir bakış. Hayır hayır, hiçbiri bu davranışı haklı çıkarmıyordu. Özür dilemen gerekmez sevgilim dedi. Biz birbirimize anlayış gösteririz. Ama bu sefer ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Her şey çok güzel giderken bir anda ne oldu sana? Aysel ona umutsuz gözlerle baktı ve bunu anlatmak çok zor ama dedi, sen benimle zoraki sevişiyorsun. Sanki kocalık görevini yerine getirir gibi. Düzenli, güçlü, temiz ve sağlıklı ama zevk almıyorsun. O yoğun zevk anında bile bir tek saniyede hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde hissettim bunu. İrfan itiraz edecek oldu ama Aysel yine aynı hüzünlü hava içinde susturdu onu. Seni suçlamıyorum dedi. Ama bir kadın bunu anlar. Sen golf oynar gibi sevişiyorsun. Sonra havayı dağıtmak için kısık ve hüzünlü bir kahkaha attı ve sakın bana şimdi golfte de yatakta da sopa önemlidir diyerek o soğuk esprilerinden birini yapmaya kalkma da bir içki söyle bakalım dedi. Artık bu konuda konuşulamazdı. Aysel kararını vermişti, konu kapanmıştı. Gerçekten de bir daha konuşmadılar. Sevişmeleri ise giderek seyrekleşse de adı konmamış, hatta bir daha tarif edilmeye çalışılmamış bir biçimde sürüp gitti. Çünkü Aysel, isyan ederek değiştiremeyeceği kadar büyük bir gerçek karşısında kaldığını hissetmiş ve ormanda kaybolan küçük kızlar gibi korkmuştu. Denizde geçen onca haftanın ardından profesör artık tekneyi hareket eden bir yalnızlık biçimi olarak algılıyordu. Hem de hiç sonu olmayan bir yalnızlık biçimi. Bütün insanlar gibi bir ömür boyu yaşamın, gerçekten mutlu ve başarılı yaşamın başlayacağı günü bekleyip de bir gün aniden o noktayı çoktan aşmış olduğunu ve artık ölüme gittiğini anlayan bir adam ne hisseder diye düşünüyordu profesör. Yürek çöküntüsü mü? Evet. Belki de arada bir kalbinin içe ve aşağıya doğru çekildiğini, deyim yerinde ise ezildiğini hissetmesi bu yüzdendi işte. Böyle anlarda bu yürek çöküntüsünü haplar ve giderek sayısını arttırdığı içki kadehleriyle boğmaya çalışıyordu. Bu dünyada başarılı olmak için gösterdiği onca çabaya ve İzmir'den çıkan bir yoksul çocuğu olarak Harvard'da okumayı becermesine rağmen daha sonra bu emeklere değecek bir eser koyamamıştı ortaya. Yaşamı boşa geçmişti. Hiçbir değer üretememişti. Öldükten sonra bu da İrfan Kurudal'ın eseri denilebilecek hiçbir şey yoktu. Profesörlük tezi için oradan buradan yaptığı çevirilerle tamamladığı uyduruk kitabı saymazsanız tabii. Ama onun da foyası çabuk ortaya çıkmış ve üniversitedeki düşmanları adını belirtmeden alıntı yaptığı Amerikan ve İngiliz kaynaklarını teker teker açıklamışlardı. Dergilerde intihal başlığını taşıyan pek çok makale yayınlanmıştı o günlerde. O zaman anlamıştı ki intihal yapılacaksa üniversitede herkesin bildiği İngilizce gibi bir dilden değil, Sanskrit, Urdu, Şivahili gibi dillerden yapılmalıydı. Şaka bir yana ama profesörün aklında da ilginç bir kitap projesi vardı. Yıllardır o kitabı yazmak için uygun bir fırsat çıkmasını bekliyordu. İşte şimdi o koşulların tam içindeydi. Böyle bir projeye başlayabilmek için tekne yaşamından daha uygun bir ortam bulmak zordu. Her gün başlama kararı verip bir sonraki güne ertelediği kitap Bogomiller hakkında olacaktı. 11. yüzyıldaki bu heretik Hristiyan mezhebi Doğu Anadolu'da şimdi sular altında kalan Samsat'ta doğmuştu. Samsat aynı zamanda büyük yazar Lukianos'un memleketiydi. Bogomillerin inanç yapısı kiliseyi öylesine rahatsız etmişti ki baskılar sonucunda Samsat'tan yola çıkıp Ege'de bugünkü adıyla Alaşehir olan yere göç etmişler, orada da tutunamayıp Marsilya üstünden Güney Fransa'ya gitmişler, burada inşa ettikleri Montsegur Kalesi'nde yaşamaya başlamışlardı. Burada adları Katar Şövalyeleri idi. Ta ki Fransız ordusu meşhur Montsegur kuşatmasıyla onları çil yavrusu gibi dağıtana kadar. Bu bozgundan sonra Bogomillerin bazıları İtalya'ya kaçmıştı, bazıları da Balkanlara. Bazı bilim adamlarına göre Balkanlardaki Boşnakların kökeni Bogomil'di. Yüzyıllar boyunca süren kilise zulmünden kurtulmak için din değiştirmiş ve Müslüman olmuşlardı. Eğer bu teori doğru ise Bogomillerin kaderi trajikomikti doğrusu. Doğu Anadolu'nun Müslümanlaştığı bir dönemde heretik bir Hristiyan mezhebi olarak başlayan ve yüzyıllarca çile çektikten sonra kurtulmak için din değiştiren ve bu sefer de sırf Müslüman oldukları için Bosna'da Milošević milislerinin elinde öldürülen insanlardı. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış dinde olmak durumu. Hem de neredeyse 1000 yıllık bir yanlışlık. Acaba kitaba 1000 yıllık yanlışlık adını verse Marquez'e ayıp olur muydu? Doğu Anadolu'daki Samsat'tan Milošević'e ve Bosna Savaşı'na uzanan bir hikayeydi bu. İlginç olabilirdi ama bir türlü başlayamıyordu işte. Kuşadası limanına yanaştığı bir gün karaya çıkmış ve konuyla ilgisi olabilecek bir sürü kitap almıştı ama kitaplar ona bakıyordu, o da kitaplara. Bir türlü kalemi eline alıp ilk cümleyi yazamıyordu. O ilk cümleyi yazsa arkası gelecekti. Nefesinin alkol olarak buharlaştığını hissettiği bazı geceler ya yatakta ya da güvertede sızmış durumdayken o ilk cümleyi buluyor, içi sevinçle doluyor ama ertesi sabah kalktığında onu bir türlü hatırlayamıyordu. Belki de Ege gibi bambaşka ve farklı bir yörede olduğu için hikayeyi hissedemiyordu. Doğu Anadolu'da olsa, mesela baraj suları altında kalan Samsat'a ya da Yeni Samsat'a gitse, oradaki insanlarla konuşsa, tiplerini, alışkanlıklarını incelese, kitabın başlangıç cümlesini bulabilirdi. Bir yandan bunları düşünüyor, bir yandan da aslı astarı olmayan hayali bir oyun oynadığını biliyordu. Çünkü doğuda kanlı bir savaş vardı ve daha yıllarca oraya gidebileceğini hiç sanmıyordu. Dünyada birçok ülkeyi görmüştü ama Türkiye'nin doğu bölgelerini görmeden ölecekti. En iyisi kendini tatlı tatlı esen Meltem'e teslim etmiş olan teknede şarap rengi denize bakıp bogomiller üstüne hayal kurmaktı. Belki bir gün ilk cümlede çıkıp geliverirdi. Kim bilir. Sonrası kolaydı. O günlerde profesörü çok eğlendiren bir şey oldu. Erzak almak için kıyıya çıktığı bir kasabada gözüne asırlık çınarların serin gölgesinde uyuklayan bir kahvehane ilişti ve gidip oraya oturdu. Biraz sonra yanına gelen kahve sahibi "Hello" dedi ona. "Tea, coffee?" Heybetli gövdesinin ve sakallarının onu bir turiste benzettiğini biliyordu zaten. Bu yüzden adamın hayalini hiç bozmadı. İngilizce "Turkish coffee" dedi. "With little sugar please." Adam kahveyi anlamış ama sonra söylediğini kavrayamamıştı. Boynunu büktü, gözleriyle anlaşmaya çalıştı ve "Sugar?" diye sordu. Profesör "Little bit" dedi. Adam bunun şekersiz demek olduğunu sandı ve yine bütün soru anlatımını gözlerine yükleyerek "No sugar?" diye sordu. Bu arada kaşlarını da yukarı kaldırıyordu. Profesör hayır anlamında başını salladı. Bunun üzerine turistle konuşmanın daha derin bir İngilizce bilgisi gerektirdiğini düşünen adam eliyle ona bekle işareti yaptı ve içeriye oğluna seslendi. "Gel lan" dedi. "Bu gavur bir şeyler diyor." Profesör durumla çok eğleniyordu. Belli ki kahve sahibi bütün esnaf gibi tea, coffee kelimelerini öğrenmişti ama gerisine gücü yetmiyordu. Yanlarında ince bir oğlan belirdi. "Welcome" dedi. Profesör isteğini tekrarladı. Oğlan babasına dedi ki az şekerli Türk kahvesi istiyormuş. "Şunu doğru dürüst söyleseye ağzına sıçtığımın gavuru" dedi adam. Şişman ve zırıl zırıl terleyen biriydi. "Söyledi ya baba" dedi çocuk. "Daha ne söylesin? Sen de iki kelime gavurca öğrendin diye gek gek geğirme" diyerek çocuğu payladı adam. Biraz sonra kahvesini getirdi. Profesöre dönerek "Turist?" diye sordu. Profesör "Yes, turist" diye cevap verdi. "Amerikan?" Profesör "Amerikan" dedi. Bunun üzerine kahvecinin yüzü aydınlandı. "Gel lan buraya" diyerek oğlunu çağırdı. "Sor bakalım" dedi. "Buralarda arazi istiyor muymuş?" Oğlan huysuzlandı. "Adam kahve içmeye gelmiş baba" dedi. "Şimdi arazi istiyor musun demenin ne manası var?" Kahveci "Sen karışma" dedi. "Geçen yaz bir Amerikalı geldi buralara. Nevzat'ın incir bahçesine dünyanın parasını verdi. Bunlar buraya arazi almaya gelir. Yoksa ne işleri var?" Oğlan ıkındı, sıkındı ve "You want" dedi. Biraz daha kekeledi. Yine "You want" dedi. Profesör oğlanın İngilizcesinin pek fakir olduğunu ve arazi kelimesinin İngilizcesini bilmediğini anladı ama onu babasının yanında küçük düşürmemek için dalga geçmeyi de ihmal etmeden "Are you lonesome tonight?" dedi. Oğlanın turist kızlara tekrarlamak için bu cümleyi öğrendiğine ya da Elvis'in ünlü şarkısını bildiğine emindi. Oğlan yüzüne kuşkuyla baktı. Babası durmadan "Ne dedi?" diye soruyordu. Oğlan yalan attı. Arazi falan istemiyormuş. Kahvesini içip gidecekmiş. "Çok güzel bir yer var" dedi kahveci. "Deniz kıyısında, yalıda. Görmek ister mi?" Oğlan ıkına sıkına "She loves you, yeah, yeah" dedi. Profesör gülmesini zor tuttu. Haklı çıkmıştı. Belli ki oğlan İngilizce kursuna hiç gitmemiş ve kız tavlamak için turistik barların önlerine takılmıştı. Bu yüzden epey şarkı ismi biliyordu. "It's now or never" dedi. Sonra bunun çok kısa olacağını düşündü ve "Tomorrow will be too late" diye ekledi. Oğlan babasına döndü ve "Ben sadece gezmeye geldim" diyor dedi. "Bu adam alıcı falan değil baba. Hadi ben gidiyorum." Dur lan dedi babası. Etek dolusu para döktük. Seni İngilizce kursuna gönderdik. Sor bakalım arkadaşlarından arazi isteyen var mıymış? Oğlan profesörün gözlerinin içine bakmadan Un dos tres Maria. Çiki çiki bum bum dedi. Profesör artık neredeyse açık açık gülecekti. İngilizceyi hallettikten sonra şimdi de İspanyolcaya geçmişlerdi. Müthiş komikti her şey. Absürt tiyatro gibiydi. Bunun üzerine oyunu daha da ileri götürerek son derece ciddi bir tavırla Cindy Crawford, Linda Evangelista, Eva Herzigova, Letitia Casta dedi. Oğlan daha da ciddi bir yüz anlatımıyla ona Sharon Stone, Claudia Schiffer, Madonna diye cevap verdi. Baba gözünü dikmiş, heyecanla onları dinliyordu. Bu kadar uzun konuştuklarına göre bir şeyler çıkabilir ve kendisi de Nevzat gibi tarih kuşunu yakalayabilirdi. Ah şu gavur bir evet dese de o babadan dededen kalma hiçbir işe yaramaz, kızgın güneş altında eşeklerin uyuştuğu bahçeyi alıverseydi. Sözleri bitince ne dedi ne dedi diye heyecanla sordu oğluna. Oğlan, ben buralara sadece gezmeye geldim. Sizin sorularınızdan da çok sıkıldım. Beni rahat bırakın diyor diye çevirdi söylenenleri. Hem de turistleri böyle rahatsız etmeyin. Herkes tatil yapmak için burada ama siz durmadan soru soruyorsunuz. Artık beni yormayın. Yoksa sizi jandarmaya şikayet ederim diyor. Şişman adam. Vay! Ne koyduğumun gavuru dedi. Kendi öz vatanımızda bizi şikayet edecekmiş. Zaten artık istese bile ona arazi falan satmayız. Söyle kahvesini içsin ve defolup gitsin. Oğlan, tamam baba, tamam dedi ve profesöre dönüp Cicciolina, bay bay dedi. İçeri girdiler. Profesör gülmekten bayılacaktı. Bir süre sonra hesabı ödeyip tam kalkarken Türkçe üstü kalsın dedi. Hadi eyvallah. Bunun üzerine kahvecinin gözleri fal taşı gibi açıldı. Oğlan ise kıpkırmızı kesilmişti. Yer yarılsa da içine girsem demek ister gibi gözlerini topraktan ayırmıyordu. Profesör tekneye döndüğünde hala gülüyordu. Artık gündelik yaşamı ona böyle beklenmedik neşeli anlar hediye ettiği için çok memnundu. Ölüm böyle bir şey mi? Yarım bırakılmış ve terk edilmiş viyadük canavarının üstünden bakıldığında İstanbul, yenilmiş bir ordunun çekilirken savaş meydanında bıraktığı kalıntılar kadar perişan, dağınık, matemli ve küskün görünüyordu. Delirtici hormonlarla büyümüş, çığırından çıkarak genişlemiş, ölçüleri kaybolmuş yaralı bir dev olarak göz alabildiğine uzanıp gitmekteydi. Kentin bu bölümünde ne paleologların bazilika ve kubbe formlarını ilk kez bir araya getiren görkemli tapınaklarının izi vardı, ne üçer şerefeli Osmanlı camilerinin, ne şenlikli Ramazan mahyalarının, ne Katolik, ne Ortodoks kiliselerinin, ne kırkar kürekli saltanat kayıklarının, ne de Boğaziçi'ni bir şenliğe çeviren Somaki mermer sütunlu sarayların. Göçe yenilmiş, mağlup olmuş, tecavüze uğramış, dokuları bozulmuş, eklemleri şiş bir İstanbul'du bu. En koyu siyahtan en açık griye kadar her çeşit karanlık bulutun üst üste yığıldığı bir gökyüzü altında uzaklarda görünen özensiz yapı blokları, Yakup'un bir gün taşınma hayalini kurduğu çirkin sosyal konutlar, gecekondu bölgeleri, ya askeriyeye ait ya da mezarlık olduğu için talandan kurtulabilmiş yeşil alanlar ve çok uzakta gölge gibi görünen iş merkezi, gökdelenler, eskilerin pek sevdiği deyimle ahmak ıslatan yağmurun ve görüşü zaman zaman engelleyen sarı bir sisin altındaydı. İstanbul'un bu ıslak ve sevimsiz, bir an önce akşam olup karanlık çöksün dedirten sıkıcı gününde inşaatı yarım bırakılmış yüksek mi yüksek bir beton köprünün üstünde dikilip duran iki ince gölgenin ise ne yağmura aldırdığı var, ne şehre, ne de arada bir çakan şimşeklerden önce patlayan gök gürültüsüne. Kim bilir hangi hırslı bürokratın, hangi kapkaççı şirketle ortak olarak başladığı ve bitmeyen onlarca yoldan, köprüden biri bu. İstanbul'u iki kez kuşatan çevre yollarının milyonlarca dolar yuttuktan ve bir takım insanları zengin ettikten sonra terk edilmiş viyadüklerinden biri. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Meryem baktığı zaman ayaklarının altında akıl almaz bir uçurumun uzanmakta olduğunu görüyor. Aşağıda kayalık bir toprak parçası. Rüyasında yüreğini üşüten ve kıyısında rüzgardan sakınarak yere yapıştığı uçurum gibi. Ama bu kez onu üstünde uçan kuşlar değil, arkasında bir yılan gibi sessizce beklemekte olan Cemal korkutuyor. Meryem sabahın köründe omzu sarsılarak uyandırıldığı ve apar topar dışarı çıkarıldığı zaman yağmurun hala dinmemiş olduğunu fark etmişti. Ama esas farkına vardığı şeyin yanında bu küçük bir ayrıntı sayılırdı. Sabah karanlığında o evden kaçar gibi çıkmalarının, Yakup'un ortalarda görünmemesinin, nazik yengesinin yüzündeki dehşet ifadesinin ve Cemal'in kararlı tavrının kendisine anlattığı şey, uzun zamandan beri içinde zehirli bir sarmaşık gibi kök salan ama bir türlü kabul etmek istemediği, kendini kandırıp durduğu, gelmesin diye çırpındığı gerçeğin kaçınılmaz bir biçimde önüne dikildiğiydi. Evden yağmurlu sokağa ve oradan da balçık tarlaya yürüdükleri süre içinde o günün geldiğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde anlamıştı. Cemal onun çantasını evde bıraktırmış ama kendininkini yanına almıştı. Demek ki Meryem'in o sefil eski püskü çantaya ve içindeki 3-5 parça çamaşıra ihtiyacı olmayacaktı artık. İstanbul'a gelmelerinin bu uzun uzun yolculuğun nedeni buydu işte. Ve şimdi uçurumun başında titreyerek, sayıklayarak aşağı atılmayı, bir kağıt mendil gibi o boşluğa uçmayı beklerken, kasaba çarşısında kendisine gülümseyen ve "Uğurlu kademli olsun kızım, İstanbul'da yüzün gülsün yavrum" diye sırtını sıvazlayan kadınların şişman ve yağlı suratlarını görüyordu. Tavuklar diye düşünüyordu. Sanki düşüneceklerini bir an önce düşünüp son an gelmeden önce her şeyi gözden geçirmesi gerekiyormuş gibi. O havaya attığımız tavuklar, Cemal abiyle birlikte uçak yaptıklarımız, yere düşerken nasıl ayakları kanatları kırılıyordu. Pişmanım. O yaptıklarıma çok pişmanım Cemal abi. Ben çok pişmanım. Sen de pişman mısın? Hiç aklına geldi mi o tavuklar? Onlar iki adam boyu yükseklikten düşüyorlardı ama burası çok, çok, çok yüksek. Hem de çok. İstanbul'un burasından adam geçmez mi? Hep böyle ıssız mı olur İstanbul dedikleri. Üşüyorum Cemal abi. Elbisem ıslandı, sırtım ürperiyor. Aslında üşümüyorum da korkuyorum. Korkuyorum. Allah'ın bildiğini kullan, ne saklayayım Cemal abi. Çok korkuyorum. Sen hiç böyle korku bilir misin Cemal abi? Gerine gerine uçan şu karga gibi kanatlarım yok ki benim. Aşağı uçarken yere bakamam. Kalbim durur. Allah'ım beni niye hiç sevmedin? Niye doğumumdan beri cezalandırıyorsun? Ben sana ne yaptım? Cemal abi, Allah beni niye sevmiyor? Seni seviyor da beni niye sevmiyor? Şeker baba, beni bağışla. Ben o günahı bilmeden işledim. Kapıları yüzüme kapamayı bilen taş yürekli teyzem bunları bana söylemedi. Allah beni biraz olsun sevseydi keşke. Bütün bunları içinden mi geçiriyordu sadece? Yoksa bazılarını söylüyor muydu? Söylemiş miydi? Farkında değildi. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Ama en önemlisi uçuruma baktıkça karnının alt kısmında olan çekilmeydi. Uçurumu karnında hissediyordu. Bu çekilme olduğunda içi geçiyordu. Tam o sırada Cemal'in "Kelime-i şehadet getir" dediğini duyunca put kesildi. Yumuşakça söylemişti bunu. Hiç de kızgın değildi. Cemal'in sesindeki yumuşaklık onu geriye dönüp bakmaya cesaretlendirdi ama daha tam dönemeden Cemal omuzlarından tutup düzeltti. Yüzünü uçuruma döndürdü. "Kelime-i şehadet getir" dedi. "Bunca günahından sonra Allah'ın huzuruna çıkarken hiç olmazsa bunu yap." Meryem yüksek sesle 3 kere "Eşheden la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah" dedi ve o anda içine sonsuz bir çaresizliğin yarattığı sükunet çöktü. 6. kaset, 1. yüzün sonu.